Nehemya kitabının ikinci bölümüne geldik. İkinci bölümün konusu Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşüdür. Nehemya Yeruşalim'e dönmek için izin istiyor. Bu bölümde Nehemya'nın Yeruşalim'e dönebilmek için kraldan izin isteyişini ve izini aldıktan sonra geri dönüşünü, Yeruşalim'e vardıktan sonra da kentin yıkıntılarını gözden geçirişini ve kenti yeniden bina etmeler için halkı isteklendirişini görüyoruz. Kral Artaşşaş'tan'ın krallığının 20. yılı Nisan ayıydı. Krala getirilen şarabı alıp kendisine sundum. O güne kadar beni hiç üzgün görmemişti diyor Nehemya 2. bölüm 1. ayette. Kral Artaşşaş'tan'ın 20. yılında diyor. Bu yıl aynı zamanda Daniel peygamberin peygamberliğindeki 70 haftanın başlangıcını oluşturur. Bu nedenle kutsal yazılardaki ön bildiriler açısından bu yıl çok önemli bir yıl olarak kabul edilir. Bu Nehemya göreceğimiz gibi çok tatlı huyu olan bir kimsedir. Onunla karşılaşıp tanışabilmeyi çok isterdim. Herkes böyle bir gönüllü hizmetçiyle tanışıp dost olmak isterdi. Ya da topluluklarımızda böyle gönüllü hizmetçiler her zaman bize cesaret verir. Nehemya kralın sarayında görevli bir memurdu. Kralın saksıydı. Kralın içeceklerini o doldururdu. Krala gidecek bütün içecekler onun denetiminden geçer. Kral herhangi bir içecekten içmeden önce içeceği kendisi içerdi. İçtiği şeyin kendisine zararı olmadığı anlaşıldıktan sonra kral bu içecekten içebilirdi. Bu nedenle Nehemya'nın görevi hiç de öyle basit bir görev değildi. Çok tehlikeli bir görevdi. Kralı zehirlemek için içeceğine birisi zehir koyacak olsa, kraldan önce nalları Nehemya dikmiş olacaktı. Yani o zehirlenip ölecekti. Kralın sakisi olması nedeniyle Nehemya'nın zamanının büyük bir çoğunluğu sarayda geçiyor olmalıydı. Doğal olarak da bu yolla kralla samimi bir ilişkiye girmişti. Sanıyorum çoğu zaman kral bu konuda karar vereceği zaman yanındaki danışmanlara danıştığı gibi Nehemya'ya da danışıyordu. Nehemya da böylece kralın danışmanlarından birisi sayılıyordu. Belki de Nehemya Babil'de kalmayı bilerek tercih etmişti. Elinde bulundurduğu bu önemli pozisyon nedeniyle ileride kendi halkının yararı için bir şeyler yapabilmeyi umuyordu. Yeruşalim'den gelen kardeşlerine orada durumların nasıl olduğunu belki de bu amaçla sormuştu. Nehemya kraldan bir ricada bulunmaya hazırlanıyordu ama bu ricasını söylemeye tam olarak hazır değildi. Özellikle o gün kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Yeruşalim'deki Yahudilerin durumlarıyla ilgili kötü haberleri duyduktan bu yana oruç tutup ağlamakta ve dua etmekteydi. Sanıyorum gözleri kan çanağına dönmüştü. Her zamanki neşesinde değildi. Bundan önce kimse onu bu kadar üzgün görmemişti. Genellikle neşeli, konuşkan ve akıllı birisiydi Nehemya. Kral Artaşşaş'ta Nehemya'nın keyfinin yerinde olmadığını hemen anlamıştı. Bu yüzden neden böyle üzgün görünüyorsun diye Nehemya'ya sordu. Hasta olmadığına göre bir derdin olmalı. Çok korktum diyor Nehemya. Nehemya kitabı 2 ayet 2'de. Nehemya üzüntüsünün dışarıya yansıdığının farkında değildi. Bunu geçiştirmeye, örtmeye çalışıyorduysa da başaramıyordu. Bu nedenle kral ona açık bir soru sordu. Neden üzgün görünüyorsun? Hasta görünmediğine göre bu bir yürek yarası olmalı. Seni bir şeyler yiyip kemiriyor. Söyle bana derdini. Kralın bu sorusu ve sözleri karşısında Nehemya çok korkmuştu. 3. ayette krala Tanrı sana uzun ömürler versin dedim diyor. Atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem? Nehemya kral sonsuza dek yaşasın diyerek karşılık verdi. Zaten buna benzer sözleri krala içki verdiği zaman gün boyu birçok kereler söylüyordu. Çünkü kralın her içtiği şeyi önce kendisi içip tattığı için kralın yaşamasını çok arzuluyordu. Çünkü kral yaşadıkça kendisi de yaşayacaktı. krala bir zarar gelmemesini umuyordu. Çünkü kralın sağlığı doğrudan kendi sağlığını da ilgilendiriyordu. Sonra içindeki kederi bir bir krala dökmeye başladı. "Ey kralım, efendim, niçin üzülmeyeyim?" diye sordu. "Atalarımın şehri Yeruşalim ve onların kabirleri harap edilmiş, şehrin kapıları da ateşle yanıp kül olmuşken nasıl sevinebilirim?" Kral, "Dileğin ne?" diye sordu. "Göklerin tanrısına dua edip krala şöyle dedim. Eğer uygun görüyorsan, benden hoşnut kaldınsa, lütfen beni Yahuda'ya, atalarımın gömüldüğü kente gönder, gidip kenti onarayım." Nehemiya 2. bölüm 4 ve 5. ayetler. Kralın bu sorusu karşısında Nehemya'nın verdiği yanıtın biçimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Nehemya öyle lafı ağzında geveleyen biri değildi. Harbiydi, direkti. Düşüncesini hiç fazla lafa gerek duymadan en kestirme ve anlaşılır yolla söylüyordu. Burada Nehemya'nın kralın önünde göklerin tanrısına dua ettiğini görüyoruz. Kral Nehemya'ya "Benden bir rican olduğunu anlıyorum. Ne yapmamı istiyorsun?" diye sormuştu. Bunun üzerine Nehemya hemen oracıkta kralın önünde kısa bir dua etti. Söyleyeceği doğru sözleri kendisine vermesi için Tanrı'ya dua etmeye başladı. Nehemya kraldan Yeruşalim'e gidip Yahudilerin bina etmelerine yardımcı olabilmek amacıyla kendisine belirli bir süre izin vermesini istiyordu. Kral bana ve kraliçe onun yanında oturuyordu. Yolculuğun ne kadar sürer diye sordu. Ne zaman dönersin? Böylece kral dileğimi uygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim diyor Nehemya 2. bölüm 6. ayette. Buradaki ve kraliçe onun yanında oturuyordu sözünün parantez içinde bulunmasının bir nedeni vardı. Sanıyorum Nehemya sadece genç bir adam değil ama aynı zamanda zeki ve yakışıklı bir adamdı. Çok iyi bir karaktere sahipti. Tahminime göre saraydaki siyasi tartışmalar zaman zaman oldukça sıkıcı oluyordu. Kralın halletmesi gereken bir takım önemli siyasi sorunlar olduğu zaman bunları çözüme kavuşturuncaya kadar danışmanlarıyla çetin tartışmalar içerisine girerdi. Bu gibi durumlardaki kraliçenin canı sıkılır ve o zaman sakiyle sohbet ederek hiç değilse oyalanırdı. Kraliçeyle Nehemya ne konuşuyorlardı bilmiyoruz. Belki de Nehemya'ya geçen hafta sonu ne yaptın diye soruyordu. Nehemya da bir Yahudi olduğu için karşılık olarak şöyle diyordu. Cumartesi günü kentteki sinagoga Havra'ya gittim. Pazar günü ise arkadaşlarla Fırat Nehri'ne gittik, biraz balık avladık. İyi bir vakit geçirdik gibi. Bilmiyoruz. Ama kraliçe ile Nehemya sık sık bu tür sohbetlerde bulunuyor olmalıydı. Ya da Nehemya'nın kraliçeye anlattıkları akıllı sözler, hikmetli sözler kraliçeyi belki de oyalıyor, ona bilgi veriyordu. Onun gelişmesine katkıda bulunuyordu. İyi düşünmesine, doğru yolda düşünmesine katkıda bulunuyordu. Bu nedenle Nehemya kraldan Yeruşalim'e gitmek için izin istediği zaman kraliçe belki de kralı dürterek eğer yapmak istediği buysa bırak gitsin demiş olabilir. Evet kral biraz düşündükten sonra peki dedi. Gidersen ne kadar zamanda gidersin? Yolculuğun uzun sürer mi? Nehemya'nın gitmesine pek taraftar gözükmüyordu ama kraliçenin baskıları bana göre ve ikna etmesinden sonra kral Nehemya'ya şöyle dedi. Tamam, gitmene izin veriyorum. Ama bize ne zaman geri döneceğini söyle çünkü sana burada epey alıştık. Sensiz sarayın pek tadı tuzu kalmayacak. Anlaşılan kral ve kraliçe Nehemya'yı seviyorlardı. Onun dürüstlüğünü seviyorlardı. Onun karakterini seviyorlardı. Onun sözüyle hayatının uyumda olduğunu görüyorlar ve onu bu nedenle seviyorlar, takdir ediyorlardı. Bu noktada Nehemya birçok ayrıntıya girebilirdi ama girmedi. Kralın kararıyla ilgili olarak bakın şöyle yazıyor. Böylece kral dileğime uygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim, mühlet verdim. Bugün her yerde insanlar o kadar boş laf konuşuyor ki, kimsenin çenesi susmak bilmiyor. Ya da o kadar dolaylı, o kadar saçma sapan şeyler konuşuyorlar ki insan dinlemekten sıkılıyor. Geçenlerde meclisten canlı yayınlanan bir televizyon programı seyrediyordum. Meclis Araştırma Grubu'nun yaptığı bir toplantıydı bu. Hukukçu milletvekillerinden birisi konuşuyordu. Adamı yaklaşık 15 dakika dinledim. Oysa bütün söyleyeceklerini bir dakikada söyleyebilirdi. Gerisi hep laf salatasıydı. Tabii bu fırsatı iyi değerlendirmeliydi. Hem partisinin propagandasını yapıyordu, hem de televizyondan canlı olarak yayınladığından biraz şov yapmak istiyordu. Lafı uzattıkça uzatıyor, boş yere milletin başını şişiriyordu. Zaten söyledikleri de dediğim gibi fındık kabuğunu doldurmazdı. Bir iki dakikada her şeyi çok daha direkt, doğru bir şekilde anlatabilirdi. Ama Nehemya böyle biri değildi. Sözlerini hiç boşa harcamazdı. Kestirmeden gider, açık konuşur, konuyu abartmazdı. Direkt ve doğru bir şekilde. Sonra şöyle dedim. Uygun görüyorsan Yahuda'ya varmamı sağlamaları için Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın. Nehemya 2 ayet 7. Nehemya, Babil'den Yeruşalim'e yapacağı yolculuğun çok çetin geçeceğinin farkındaydı. Kolay bir yolculuk değildi. Yol çeşitli tehlikelerle doluydu. Yol boyunca geçeceği bölgelerde kendisini korusunlar diye kraldan o bölgelerdeki valilerine verilmek üzere tavsiye mektupları istedi. Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent surları ve oturacağım evin yapımı için bana kereste versin. Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi diyor Nehemya 2. bölüm 8. ayette. Nehemya tabii ki Rabbine, Tanrısına güveniyordu ama kendisi sarayda bir görevli olduğu için yol boyunca kendisine korunma görevlileri ve resmi yardım verilmesi için kralın onayını almakta bir zarar görmüyordu. Zaten iman da karanlık bir yerden atlamak değildir. İman aynı zamanda mantığı da gerektirir. Bana düşen iş var ve Rabbe düşen iş var. Bana düşen işi ben yapmalıyım. Rabbe düşen işi ise Rab yapmalı. Rabbe güveneceğiz ama aynı zamanda da adım atacağız. İman ve eylem, iman ve akıl birlikte yürümeli. Ve Nehemya da tam bunu yapıyor. Evet, Rabbe güveniyor ama aynı zamanda da aklını kullanıyor. Fırat'ın batı yakasındaki valilere gidip kralın mektuplarını verdim diyor Nehemya 2. bölüm 9. ayette. Kral benimle birlikte komutanlar ve atlılar göndermişti. Sanki Fars ordularının yarısı Nehemya'nın emrine verilmiş gibiydi. Tanrı Nehemya'yı yol boyunca korusunlar diye kralın yüreğini hazırlamıştı. Kral Tanrı'nın elinin Nehemya'nın üzerinde olduğunu biliyordu. Bu nedenle Nehemya'yı ta Yeruşalim'e varıncaya kadar korusunlar diye yanına atlı bir süvari birliği vermişti. Nehemya Yeruşalim'e kazasız belasız ulaştı. Hatırlayacaksınız, Ezra da Babil'den Yeruşalim'e gitmek üzere yola çıkarken kraldan kendilerini korumaları için askeri bir birlik istemiş ama utandığından bu isteğini krala söyleyememişti. Kralın kendisine Rabbe güvenmiyor musun diye sormasından korkmuştu. Oysa Nehemya üstelik kendisi sarayda bir görevli olduğu için böyle bir koruma birliği istemekten hiç çekinmemişti. Değerli kardeşim, Tanrı hepimizi aynı şekilde rehberlik etmez. Kimisini şöyle, kimisini de böyle yönlendirir. Ezra korumasız gitmiş. Nehemya korumalı gitmişti. Ben ruhsal hizmete başladığım yıllarda büyük bir hata yapmış, tanınmış başka bir vaizi her yönüyle taklit etmeye başlamıştım. Hep onu örnek almıştım ya da onu taklit ediyordum. Bu adam Rab'de çok bereketli, anlayışlı ve başarılı bir adamdı. Bir gün beni çok iyi tanıyan bir vaiz öğle yemeğine davet etti. Önce başkanı olduğu bankaya, oradan da yemek yemeye, sahibi olduğu kulübe gittik. Yemek sırasında bana hiç unutmadığım şu sözleri söyledi. Başka bir adamın taklidi yerine olduğun gibi görünmeyi istiyoruz. Bu adam anlamıştı benim o adamı taklit ettiğimi. Ama sevgiyle bana, evet başka bir adamın taklidi yerine seni olduğu gibi görmek istiyoruz dedi. Bütün söylediği buydu ve onun bu söyledikleri yeterince yeterliydi. aklım başıma geldi. O günden bu yana başka hiçbir kimseyi taklit etmeye çalışmadım. Kimsenin de beni taklit etmesini istemedim. Her zaman doğruları söyledim ve imanlıların her zaman kendi ayakları üzerinde durmasını öğrettim ve istedim. Bir kimsenin başka bir kimseyi taklit etmeye çalışması ne kadar acıklı bir şeydir. Dediğim gibi Tanrı herkesi ayrı ayrı yönlendirir. Tıpkı her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı ayrı olduğu gibi. Tanrı da her insana kendi yaşam çizgilerine göre ayrı ayrı tecrübeler verir. Ezra, Yeruşalim'e yanına hiçbir koruma almadan gitmiş, Nehemiye ise bir sürü askerle. Tanrı bazen birine böyle, bazen de diğerine başka bir şekilde kılavuzluk ediyor. Bu gayet doğal bir karşılanmadır. Nehemiye 2. bölüm 10. ayette, Horonlu Sanballat ile Ammonlu görevlilerden Tobiya, İsrail halkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar diyor. Nehemiye varacağı yere vardığında karşı duran bazı kimselerle karşılaştı. Bunlar üç kişiydi. Bir Horonlu Sanballat, Ammonlu köle ve Tobiya. Ve daha sonra göreceğimiz Arap Geşem var. Bu üçü Tanrı'ya ve onun halkına düşmandılar. Tapınağın yapımını onlar engellemişlerdi ve şimdi de kentin surlarının yeniden yapılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Nehemiye beraberindeki çok sayıda hizmetçi ve askerlerle Yeruşalim'e gelince civarda olanlarla ilgili haberleri duymayan kalmamıştı. Herkes Nehemya'nın kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Duyanlar duymayanlara Nehemya'nın Fars kralının sakisi olduğunu ve Yeruşalim'deki Yahudilere yardım etmek amacıyla geldiğini söylüyorlardı. Bu söz çevreye yayılınca düşman rahatsız oldu. Bu gelişme hoşlarına gitmemişti. Haberlerin nasıl karşılandığı konusu çok ilginç bir konudur. Haberin iyi veya kötü oluşu bu haberi duyan kişiden kişiye değişir. Seni çok üzen bir haber, sana düşman olan kişiye büyük bir sevinç kaynağı olabilir. Örneğin İncil'in haberi, İncil'e düşman olanlar için hiç de iyi bir haber değildir. Oysa İncil tamamen iyi bir haberdir. İncil'de asla kötü bir haber yok, umutsuzluk yok, karamsarlık yok ve karanlık yoktur. İncil'de kurtuluş haberi, iyi haber vardır. Nehemiye, Yeruşalim'e gittim diyor. Orada 3 gün kaldıktan sonra gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuldum. Yeruşalim için yapacaklarıma ilişkin Tanrı'dan aldığım esini kimseye açıklamadım. Bindiğim hayvandan başka hayvan götürmemiştim. Nehemiye 2. bölüm 11 ve 12. ayetler. Bu noktada Nehemiye Yeruşalim'e giderken başından geçen olayları anlatmak için bir iki bölüm yazabilirdi ama bunun yerine sadece Yeruşalim'e geldim diye yazıyor. Fazla ayrıntılara girmeden işin özünü her zaman ön planda tutuyor. Nehemya Yeruşalim'e vardıktan sonra gereksiz yere dikkatleri çekip kargaşaya yol açmamak amacıyla gözlemlerini yapabilmek ve her şeyin gerçek durumunu anlayabilmek için gecenin karanlığını tercih etmişti. Yanında bir hizmetçi bile bulundurmuyordu. Sağa sola hava atmanın sırası değildi. Kendisi de halktan birisiydi. Tam bir iş adamının yapması gerektiği gibi davranıyordu. Hala karanlıktı diyor Nehemiye 2. bölüm 13 ve 14. ayetler. Dere kapısından Ejder Pınarı'na, oradan Gübre kapısına gittim. Yeruşalim'in yıkılan surlarını, yanıp kül olan kapılarını gözden geçirdim. Sonra Pınar kapısına, Kral Havuzu'na doğru gittim. Ne var ki yol bindiğim hayvanın geçmesine uygun değildi. Her tarafta o kadar yıkıntı ve o kadar enkaz vardı ki Nehemiye at sırtında bu yerlerden geçemiyordu. Attan inip yayan yürümesi gerekiyordu. Gece karanlığında dere boyunca ilerledim. Surları gözden geçirip geri geldim. Sonunda dere kapısından girip yerime döndüm diyor 15. ayette. Nehemiye tüm gece şehri dolaşmış, gözlemlerini tamamlamıştı. Yetkililer nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorlardı. Çünkü Yahudilere, kahinlere, soylulara, yetkililere ve öteki görevlilere henüz hiçbir şey söylememiştim diyor Nehemiye 2. bölüm 16. ayette. Nehemiye Tanrı'nın işini dikkatli bir şekilde gözlemde bulunarak ve dengeli bir şekilde sonuca vararak yerine getiriyordu. Nehemya gerekli ön araştırma ve incelemeleri tamamladıktan ve ne tür işlerin yapılması gerektiğini belirledikten sonra halkı bir araya topladı. Sonra onlara içine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz dedim. Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim. Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım. Onlar da haydi onarmaya başlayalım dedi ve var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar. Nehemya 2:17-18. ayetler. Nehemya Yeruşalim'in ve çevresinde bulunan bölgelerin önde gelenlerini bir araya getirerek bir toplantı yaptı. Onlara Tanrı'nın kendini nasıl yönlendirdiğini, kraldan nasıl izin alıp geldiğini ve Yeruşalim'e yapmak istediklerini anlattı. Zaten kenti dolaşıp yeterince incelemelerde bulunmuştu. Durumun ne olduğunu bildiğinden toplanan insanlara gelin bu işi yapalım. Tanrı bizimledir dedi. Nehemya'nın bu sözlerinden büyük bir cesaret bulan Yahudiler hep bir ağızdan kalkalım ve bina edelim diye karşılıkta bulundular. Nehemya gerçek bir liderdi. Tanrı tarafından esinlenen bir lider. Yahudilerin önde gelenleri ona olumlu bir yanıt verdiler ve böylece bu iyi iş için ellerini güçlendirdiler. Nehemya bu toplantıyı nasıl düzenlediğini, Yahudi liderlerin Yeruşalim'e gelmelerini nasıl sağladığını ayrıntılarıyla bize yazabilirdi ama bunlara gerek duymadı. Nehemya genellikle arkada kalmayı seven dürüst bir adamdı. İşin ayrıntılarına girmeden işin özüne değinmeyi daha uygun buluyordu. Ama Horonlu Sanballat, Amonlu görevlilerden Tobiya, Arap Geşem yapacaklarımızı duyunca bizi küçümseyip alay ettiler. Ne yapıyorsunuz? Krala baş mı kaldırıyorsunuz dediler. Nehemya 2:19. İşte düşman oradaydı, üç adam. Bunlar öyle hoş, zararsız kimseler değildi. Sanımca her tanrı adamının etrafında her zaman hoş, iyi insanlar bulunmaz. Ama aynı zamanda Horonlu Sanballat, Amonlu Tobiya ve Arap Geşem gibi pislik insanlar da bulunabilir. Düşman cesaretinizi kaybetmeniz için elinden geleni yapmaktadır ve yapacaktır. Düşmanın denediği ilk yöntem genellikle alay etmektir. İsa Mesih'e gelip yaşamlarını Rab'be veren Mesih imanlıları, iman yaşamlarının ilk günlerinde çevrenin alayı ile karşılaşabilirler. Mesih'e yeni iman eden bir kimse artık Tanrı önünde yepyeni bir insan olmuştur. Bu kişinin diğer insanlarla olan ilişkileri de büyük değişikliklere uğrar. Önceden imanlı değilken beraber olduğu arkadaşlarıyla çıkmamaya, görüşmemeye başlar. Çünkü eski günahlı alışkılar ona artık zevk vermez. Mesih imanlısı zevkini İncil'den, Rabbin kendisinde, Rabbin sözünde bulur. Mesih'e iman ettikten sonra çevresindekiler çoğunlukla bu kişiye ters bir gözle bakar. Zaman zaman bu kişinin dışlandığı da olabilir. Genellikle bazı ülkelerde İsa Mesih'e iman eden birine dinden çıkmış gözüyle bakılır. Toplum içerisinden, iş yerinden ve aile çevresinden çeşitli baskılar ve küçümsemeler, alaylı sözler gelebilir. Mesih imanlısı tüm bunlara hazır olmalıdır ve cesaretini kaybetmemelidir. Çünkü bizimle alay edenler, değerli dostum, aslında bizim iman ettiğimiz Rab İsa Mesih ile alay etmektedirler. Ama Rab asla bizim ezilmemize, acı çekmemize izin vermeyecektir. Aldırmayın, sizinle alay edip sizi üzebilirler. Nehemya ile de alay edenler çıkmıştı. Tapınağın ve kentin yeniden mimar edilmesi için başlatılan bu projeden caysınlar diye bu üç kişilik düşman birliği ilkin bu alay silahını kullanmaya kalkıştılar. Onları şöyle yanıtladım. Göklerin Tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Biz onun kulları olarak onarımı başlatacağız ama sizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız ne de payınız olacak. Adınız bile anılmayacak. 20. ayet. Neler olduğunu görüyorsunuz ya. Nehemya'ya hayranım. Eminim onu daha yakından tanıdıkça siz de onu seveceksiniz. Onlara çekilin yolumuzdan diye söyledi. Biz başladığımız işi bitireceğiz çünkü Tanrı bizimledir. Ne güzel. Tanrı gerçekten onlarla beraberdi.